Ayrım altı, deniz kurdu, Jack London, sayfa 70. Avcının gözlerinde kızgınlık okunuyordu. Arkasını dönüp geriye doğru giderek gözlerini yukarı dikti. Şimdi herkes güvertedeydi ve bütün gözler bir insanın ölümle savaştığı tepedeki noktaya dikiliydi. İş bölümünün insanlara, diğer insanların yaşantıları üstüne kontrol hakkı tanıdığı bu biçimi çok korkunçtu. Bunlardan çok uzak yaşamış olan ben hiç böyle bir şey düşünemezdim bile. Yaşantı benim için her zaman kutsal bir şey olmuştu. Ama burada onun hiç önemi yoktu. Burada bazı tayfaların üzüldüğünü belirtmeliyim. Örneğin Johnson gibi. Ama yöneticiler, yani kaptan ve avcılar, tüm olup bitenlere karşı duygusuz ve ilgisizdiler. Standish bile kürekçisini kaybetmemek için olaya karşı çıkmıştı. Eğer yukarıdaki başka birinin kürekçisi olsaydı, o da bütün bu olup biteni eğlenceyi de seyredecekti. Johansen 10 dakika daha bağırıp çağırdıktan sonra Harrison harekete geçti. Az sonra serenin ucunu yakaladı, böylelikle daha iyi tutunabiliyordu. Yelkenleri düzelttikten sonra işi bitmişti, artık inebilirdi. Ama sinirleri bozulmuştu bir kez. Zaten pek de güvenli olmayan konumunu bozmayı da istemiyordu. Döneceği yola sonra da güverteye bir göz attı. Gözlerini açmış, boş boş bakmaktaydı, titriyordu. Hiç kimsenin yüzünde korkuyu böylesine belirgin görmemiştim. Serini her an bırakabilirdi. Ama korku onu hareketsiz yapmıştı. Smoke ile konuşarak aşağı yukarı dolaşan kurtlar sen artık ona bakmıyordu. Sadece bir ara dümenciye bakıp bağırdı.
Yolundan çıkıyorsun. Başına bir şey gelmesini istemiyorsan dikkat et.
Peki peki efendim diye cevap verdi dümenci. Hayaleti birkaç kez yoldan çıkarıp rüzgarın yelkenleri şişirmesini, böylelikle yelkenlerin düzgün bir şekilde gerilmesini sağlamak istiyordu dümenci. Kurtlar seni kızdırma pahasına bile olsa Harrison'a yardım etmekti tek amacı. Zaman akıp gidiyordu. Bu arada Thomas McRitch olup biteni çok komik kabul ediyor olmalıydı ki kafasını kapıdan çıkarmış ortaya espriler döküyordu. Ondan nasıl da nefret ediyordum. Nefretim gittikçe artıyordu. Hayatımda ilk kez birini öldürmek istedim. Genel olarak yaşantı hala kutsal olabilirdi. Ama özel olarak Thomas Mugridge'in hayatı gereksiz bir şeydi. Neler düşündüğümün farkına varır varmaz korktum. Ben de mi çevremin vahşiliğine uymaya başlamıştım? En korkunç suçlarda bile adalete karşı çıkıp ölüm cezalarını eleştiren ben bile mi? Yarım saat geçmişti. Bu arada Johnson ile Lewis'in tartıştıklarını fark etti. Sonunda Johnson, Lewis'in elinden kurtularak ileri fırladı. Güverteyi geçip tırmanmaya başladı. Ama kurtlar senin gözünü yakalamıştı.
''Hey sen ne yapıyorsun?''
Johnson kaptanın gözlerinin içine bakarak ağır ağır cevap verdi.
''Yukarıdaki çocuğu aşağı indireceğim.'' ''O direkten çabuk aşağı in, anlıyor musun? Çabuk!''
Johnson durakladı ama uzun yıllar gemi kaptanlarına itaat etmiş olması baskın çıktı ve aşağı indi. 5:30'da aşağıya kamera masasını hazırlamaya indim. Ne yaptığımın farkında bile değildim. Kafamda hala titreyen beyaz yüzlü bir torba gibi direkten sarkan adam vardı. 6'da yemeği verirken Harrison'ın hala aynı durumda olduğunu gördüm. Masadakiler artık onun sözünü bile etmiyorlardı. Hiç kimse onun tehlikede olan yaşantısıyla ilgili değildi. Az sonra güverteye çıktığımda Harrison'ın yavaş yavaş aşağı indiğini fark ettim. Demek o da sonunda cesaretlenmişti. Bu olay üstüne söyleyeceklerimi bitirmeden önce bulaşıkları yıkarken kurtlar seninle yaptığımız konuşmayı da anlatmak istiyorum.
Bugün öğleden sonra çok sinirli görünüyorsun diye söze başladı. Mesele neydi?
Beni sinirlendiren şeyin ne olduğunu çok iyi bildiğinin farkındaydım ama yine de cevap verdim. O çocuğa karşı gösterilen vahşi tavra sinirlendim. Kısa bir kahkaha attı.
Deniz tutması mı? Kimini tutar, kimini de tutmaz.
Hiç de değil diye karşı çıktım.
Öyle diye devam etti. Deniz ne kadar hırçınsa dünya da o kadar vahşetle doludur. Bazı insanlar diğerlerini rahatsız ederler. Tek neden bu.
Ama sen insan yaşantısıyla alay ediyorsun. Senin için hiçbir değeri yok mu bunun diye sordum.
Değer mi? Ne değeri? sabit gözlerle bana baktığı halde gözlerinde hafif bir alay sezebiliyordu. ''Ne türden bir değer? Nasıl ölçersin? Kim değerlendirir?'' ''Ben'' diye cevap verdim. ''Öyleyse değeri nedir? Başka bir insanın yaşantısının değeri demek istiyorum. Haydi söyle, nedir değeri?'' ''Yaşantının değeri mi? Ona nasıl bir değer verebilirdim? Nedense kurtlar seninle konuşurken ne demek istediğimi bir türlü anlatamıyordum. Bu belki onun kişiliğinden, belki de görünüşünden geliyordu.'' Ortak bir yön bulduğum diğer maddecilerin aksine onunla ortak hiçbir yönüm yoktu. Belki de beni şaşırtan düşüncesindeki basitlikti. Sorunun hemen özüne iniyor, gereksiz ayrıntılar üstüne sorular soruyor ve ben de ona verecek cevap bulamıyordum. Yaşantının değeri. Bir anda böyle bir şeye nasıl cevap verebilirdim? Yaşantının kutsal olduğunu baştan kabullenmiştim ben. Onun gerçekliği üstüne hiçbir soru sormamıştım. Şimdi ise verecek cevabım yoktu. ''Dün de bundan söz ediyorduk.'' dedi. ''Yaşantının bir maya, canlı kalmayı sağlayan bir şey olduğunu söylemiştim. Yaşama ise başarılı bir domuzluktu. Neden öyleyse yaşantı dünyadaki en ucuz şeylerden biri? Şu kadar su, şu kadar toprak, şu kadar hava var. Ama doğacak yaşantının sonu yok. Doğa çok müsrif. Balıklara ve milyonlarca yumurtalarına bak. Ya da bir sana bir de bana bak. Hayalarımızda milyonlarca hayat olasılığı taşıyoruz. Ama içimizdeki bu yaşantının her parçasını üretecek zaman ve olanak bulabiliyor muyuz? Bir milletin babası olabilirdik. Ya da bir kıtayı insanla doldurabilirdik. Yaşantı. Hah, hiçbir değeri yok. Ucuz şeylerin en ucuzu. Her yerde dilenmekle geçip gidiyor. Doğa bol bol dağıtıyor her tarafa. Bir tek hayatın olabileceği yere binlercesini atıyor. Ve hayat en güçlü ve en domuzca yaşantı geriye kalana dek birbirini yeme işidir. Darwin'i okumuşsunuz dedim ama onu pek anlamamışsınız. Ondan var olma için yapılan savaşın yaşantıyı yıkmak amacını taşıdığını çıkarmaya çalışıyorsunuz. Omuzlarını silkti. İnsan hayatını demek istiyorsun ama yediğin balık ya da hayvan etlerinin insanınkinden hiçbir farkı yok. Böylesine ucuz ve değersiz olan bir yaşantı için neden hasisçe davranayım? Yeryüzünde gemilerden çok daha fazla denizci, fabrikalardan ve makinelerden çok daha fazla işçi var. Neden siz karada yaşayan insanlar, zavallı insanlarınızı kentlerinizin kenar mahallelerinde sefil sokaklarınızda barındırıyorsunuz? Neden bütün hastalıkları ve açlığı onların üstüne yığıyorsunuz? Bir parça iş için vahşi hayvanlar gibi dövüşen Londralı insanlar gördün mü hiç hayatında? Merdivenlere doğru yürüdü ama sonra durup yine konuşmaya başladı. Biliyor musun, yaşantının tek değeri yaşantının kendisine verdiği değerdir. Tabii bu da her zaman abartılır. Yukarıdaki adamı düşün. Sanki çok kıymetli bir şeymiş, elmaslardan, yakutlardan daha kıymetli bir şeymiş gibi sıkı sıkı sarılıyordu. Kimin için değerliydi? Senin için mi? Hayır, benim için mi? Hiç de değil. Kendisi için mi? Evet. Ama ben onun değerlendirmesini kabul etmiyorum. O abartıyor kendini. Daha doğacak bir sürü yaşantı var. Eğer düşüp kafasını kırsaydı, dünyanın kaybettiği hiçbir şey olmayacaktı. Dünya için onun hiçbir değeri yoktu. Sunulan öylesine fazla ki. Onun için sadece kendisi değerliydi. Sadece o kendisini yakutlardan ve zümrütlerden daha değerli görüyordu. Şimdi zümrütler ve yakutlar güverteye yayıldı. Bir kova deniz suyu ile yıkanmayı bekliyorlar. O hiçbir şey kaybetmiyor. Çünkü kendini kaybederse kaybetme bilincini de kaybedecek. Anlıyor musun? Şimdi ne söyleyeceksin? Hiç olmazsa söyledikleriniz birbirine uyuyor diyebildim ve bulaşıkları yıkamaya devam ettim. Bölüm 7. 3 gün çeşitli yönlerden esen rüzgarlar altında dolandıktan sonra sonunda kuzeydoğu rüzgarını yakalamıştık. Dizime rağmen iyi bir gece geçirdikten sonra güverteye çıktığımda hayaleti tüm yelkenleri rüzgarla dolmuş hızla ilerler buldum. Bütün gün, bütün gece ve ondan sonraki gün hiç durmadan hızla yol aldık. Uskuna kendi kendine gidiyordu. Ne üst yelkenleri toplamak ne halatları düzeltmek. Tayfalar için dümene bakmaktan başka hiçbir iş kalmamıştı. Gece güneş battıktan sonra yelkenler rutubetten biraz iniyor, ertesi gün güneş çıktığında tekrar geriliyor, şişiyor. Hepsi bu kadardı. Hızla ilerliyorduk. Kuzeydoğu rüzgarının yardımıyla günde 250 mil yol alıyorduk. Bizi San Francisco'dan uzaklaştırıp tropik bölgelere yaklaştıran bu hız beni bir yandan üzüyor, bir yandan da sevindiriyordu. Her gün gözle görünür bir biçimde hava ısınıyordu. Tayfalar soyunup güverteye çıkıyorlar, birbirlerinin üstüne kovalarla su döküyorlardı. Uçan balıklar görünmeye başlamıştı. Kimileri geceleri güverteye düşüyorlardı. Sabahları Thomas Mangridge erken kalktığında mutfak kızartma kokusundan geçilmiyordu. Johnson'ın yakaladığı yunuslar yemeklerde yeniyordu. Johnson vaktinin çoğunu buruna çıkıp hayaletin hızla ilerleyişini seyretmekle geçiriyordu. Gözlerinde sevgi ve hayranlık vardı. Yelkenlerin rüzgarla doluşunu, teknenin beyaz dalgalar arasından sıyrılıp gitmesini heyecanla izliyordu. Günler ve geceler vahşi bir mutlulukla dolmuştu. Sıkıcı işimden çalabildiğim zamanları şimdiye dek hayalimden bile geçirmediğim, dünyamızın sahip olduğu bu harikaları seyretmekle geçiriyordum. Yukarıda masmavi, deniz kadar mavi bir gök, ufukta hiçbir zaman hareket etmeyen, hiçbir zaman değişmeyen mavi göğe gümüş işlemeler gibi asılı bulutlar. Bir gece burunda yatıp hayaletin gidişini seyrettiğimi hiç unutmayacağım. Dalgaların sesi yosunlu taşların arasından akan bir derenin şırıltısını andırıyordu. Duyduğum bu ses beni öylesine kendimden geçirmişti ki artık ne Kamerot Humble ne de 35 yılını kitaplar arasında geçirmiş Van Weyden'dim. Birden arkamda bir ses duydum. Kurtlar sendi bu. Okuduğu şiirin güzelliğinden olduğum yerde eridim kaldım sanki. Dümen suyunun yakamaz kuşağı, o ışıl ışıl tropik gecelerde kızgın göğü uysallaştırır. Korkulu balinaların aleve daldıkları ve gezegenlerle tozlanmış bu döşemelerde teknemiz tırısa kalkar hızla koşturur. Güneş yaralar açmış madeni aksamda, nemle ıslanmış halatlarla yelkenler. Çünkü biz eski yolumuzda, kendi yolumuzda ilerliyor, güneye doğru uzun yolda kayıyoruz. Her zaman yeni, yepyeni olan yollarımızda. Humble, nasıl beğendin mi diye sordu bir süre sustuktan sonra. Yüzüne baktım, deniz kadar parlaktı, gözleri ise yıldızlar gibi ışıl ışıl. Böylesine heyecanlanmanızın beni şaşırttığını söyleyebilirim dedim soğuk bir tavırla. Fakat yaşamak bu, yaşantı bu diye bağırdı. Ama ucuz ve değersiz bir şey diye onun sözlerini tekrarladım. Güldü. Suratında ilk kez böylesine içten bir duygu görüyordum. Yaşantının ne biçim bir şey olduğunu sana anlatamıyorum. Tabii ki değersiz bir şey. Ama kendisinden başkaları için. Sana şunu söyleyebilirim ki kendi yaşantın bana oldukça değerli geliyor. Senin anlayamayacağın kadar. Çünkü bu değerlendirmeyi yapan benim içimdeki yaşantı. Düşüncelerini anlatabilecek sözcükleri aramışçasına bir an durdu ve sonra yine devam etti. Biliyor musun, garip bir duygu var içimde. Sanki tüm güçler benimmiş gibi, sanki tüm geçmiş bende yankılanıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Gerçeği biliyorum, iyiyi kötüden, yanlışı doğrudan ayırt edebilirim. Hatta Tanrı'ya bile inanabilirdim. Ama birden sesi değişti ve yüzündeki parıltı kayboldu. İçinde bulundum. Bu durum nedir? Bu yaşama coşkunluğu, bu heyecan. Kötü bir şey olmadığı zaman, insanın hazım sistemi iyi işlediğinde, karnının tok, iştahının açık, işlerinin iyi gittiği durumlarda kişinin hissettiği bir duygu bu. İnsanların kutsal düşüncelere kapılmalarını, kimilerinin göremedikleri halde Tanrı'yı görmelerini ya da yaratmalarını sağlayan bir taşkınlıktır bu. Hepsi bu kadar işte. yaşantının sarhoşluğu, yaşama bilinciyle varılan bir çılgınlık. Yarın bir sarhoş gibi bugünümün cezasını ödeyeceğim, biliyorum, öleceğim ve büyük bir olasılıkla denizde öleceğim. Balıklar tarafından kemirilecek, adalelerimdeki gücü ve hareketi balıklara aktaracağım. Hah, işte şampanyanın köpüğü gitti artık. Tatsız tuzsuz bir içki oldu. Geldiği gibi aniden giderek beni yalnız bıraktı. Hayalet yolunda ilerliyordu. Teknenin dalgaları yarışını dinlerken Kurt Larsen'in o büyük taşkınlıktan umutsuzluğa kapılışını yavaş yavaş unuttu. Sonra geminin arka tarafından bir tayfanın gür sesi duyuldu. Denizciler aşıktır bana, adım rüzgar. Sürekliyim, güçlüyüm ve gerçeğim. Engin maviliğe asılı bulutlar, yolumu gösterirler benim. Devamlı gemilerin peşinden koşar, bir köpek gibi onları izlerim. Öyle vakti keyfimden coşar, ay doğunca sakinleşip sönerim.
Bölüm 8. Garip tavırlarıyla ve çılgınlıklarıyla Kurt Larsen'in deli ya da yarı deli olduğunu düşünürdüm kimi zamanlar. Kimi zamanlarda o benim için şimdiye dek eşi görülmemiş bir dahi, bir büyük adamdı. Sonunda şu konuya vardım ki o binlerce yıl ve birçok kuşak geç doğan ve bu uygarlık düzeyi içinde bir bozguncu gibi görünen ilkel insanın mükemmel bir örneği. Gerçek bir bireyci. Aslında bu da yalnız bir adam. Gemidekilerle arasında hiçbir bağıntı yok. Ancak onun o korkunç canlılığı ve kafa gücü onu diğerlerinden ayırıyordu. Adamları, hatta avcılar bile onun için bir çocuktu. O da onlara çocuk gibi davranıyor, onların düzeyine iniyor, onlarla oynuyordu. Ya da hain eliyle onları yakalıyor, kafalarının içini öğrenmek istiyor, ruhlarının yapısını inceliyordu. Kaç kez onu masada soğuk gözlerle şu ya da bu avcıya hakaret edip sonra da merakla onların gösterecekleri tepkileri, verecekleri cevapları bekleyişini gördüm. Onun kendi tavırlarının gerçek olmadığına inanıyorum. Birçok kez bu tavırları karşısındakini denemek için gösteriyor ya da bu tavırlar tayfaları karşısında uygun gördüğü için takındığı tavırlar. İkinci kaptanın ölümü hariç onu gerçekten kızgın gördüğüm başka bir an hatırlamıyorum. Ama onun tüm gücünü harekete geçiren gerçek bir kızgınlığı görmeye de pek hevesli değilim. Onun delilikleri üstüne Thomas Magridge ile olan bir olayı anlatacağım. Bir gün öğle yemeğinden sonra kamerayı tam düzeltmiştim ki Kurt Larsen'le Thomas Magridge'in merdivenlerden aşağı indiklerini gördüm. Ahçı bu kameraya inmeye, içinde dolaşmaya, hatta etrafında bile görünmeye cesaret edemezdi.
''Demek nap oynamasını biliyorsun.'' diyordu Kurt Larsen memnun bir tavırla. ''Bir İngiliz'in bu oyunu bileceğini tahmin etmeliydim. Zaten ben de bir İngiliz gemisinde öğrenmiştim.''
Thomas Burbridge tüm geri zekalılığı üstünden akarak kaptanın yanında sırıtıp duruyordu. Hafifçe başımı eğerek ona selam vermeme rağmen beni görmemezlikten geldi. Donuk, açık renk gözleri kameranın içinde dolanıp duruyordu.
''Kağıtları getir Humble.'' diye emir verdi Kurt Larsen masanın başına oturarak. ''Yatağın altında bulacağın purolarla viskiyi de getir.''
Elimdekilerle döndüğümde ahçının kaptana büyük bir sırrı olduğunu, kendisinin kötü yola düşen bir kibar ailenin çocuğu olduğunu söylediğini duydum. İngiltere'ye bir daha dönmemeye söz vermişti. ''Tek başıma yaşayacağım artık.'' diyordu. Her zamanki likör bardaklarını getirmiştim. Ama Kurt Larsen kaşlarını çattı, başını salladı ve elleriyle bana maşrapaları getirmemi işaret etti. Bunların üçte ikisini viskiyle doldurdu, sonra bardaklarını çarpıp nap'in şerefine içtiler, prolarını yakıp oyun oynamaya koyuldular. Parayla oynuyorlardı, ortaya sürülen para gittikçe artıyordu. Ağır ağır viskilerini yudumluyorlardı, maşrapalar boşaldıkça da ben yenisini getiriyordum. Kurt Larsen'in hile yapıp yapmadığını bilmiyordum. Bana kalırsa bunu hiç çaktırmadan becerebilirdi ama devamlı o kazanıyordu. Ahçı durmadan kamerasına gidip para getiriyordu. Her seferinde büyük bir heyecan içinde kalkıyordu ama gelirken $5 fazlasını da getirmiyordu. Bir keresinde para almaya giderken yağlı parmağını kaptana doğru sallayıp ''Param var benim, param var.
''Ben kibar bir ailenin çocuğuyum.'' diye bağırdı. Kurt Larsen hiçbir şey içmemiş gibi duruyordu ama yine de devamlı içiyordu. Bardağı devamlı doluydu. Hatta karşısındakinin garip hareketleri bile onu şaşırtmıyordu. Sonunda ahçı bir kibar beyefendi gibi kaybetmeyi de bildiğini söyleyerek son parasını da oyuna yatırdı ve kaybetti. Bunun üstüne ellerini yüzüne kapayarak ağlamaya başladı. Kurt Larsen onu merakla izliyordu. Sanki onun kafasını yarmak, içindekileri görmek ister gibiydi. Ama merakı bir anda geçti. ''Hambal!'' diye bağırdı bana kibarlıkla. ''Lütfen Bay Magridge'in koluna gelip güverteye çıkmasına yardım eder misin? Kendilerini pek iyi hissetmiyorlar da.''
''Johnson'a birkaç kova suyla bunu yıkamasını da söyle!'' diye kulağıma fısıldadı sonra. Bay Magridge'i güverteye çıkarıp olayı öğrendikten sonra sırıtan birkaç gemicinin eline bıraktım. Bay Magridge uykulu uykulu kibar bir ailenin çocuğu olduğunu tekrarlayıp duruyordu. Ama masayı toplamak için merdivenlerden aşağı inerken üstüne su döküldükten sonra attığı çığlıkları duydum.
6. Ayrımın Sonu Sayfa 83.